foge, taima.
Cep Herkülü ile yaşadığımız yarım saat. Yıl 1989, yer Karagücü Spor Salonu, Etimesgut, Ankara. Terzi Yusuf sabah içtimasından sonra baktım avazı çıktığı kadar bana bağırıyor. Duydun mu Özkan, duydun mu? Hayırdır Yusuf, neyi duydun mu? Naim Süleymanoğlu var ya, Naim Süleymanoğlu. İşte o, pazartesi günü buraya geliyormuş. Naim Süleymanoğlu mu? Yahu Yusuf, sabah sabah sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Yemin ederim bak, az önce nöbetçi çavuş söyledi. Vallahi billahi geliyormuş. Şaka diyeceğim ama aslında o da bizimle akran sayılır. Hatta bizden bir yaş daha büyük. Olabilir yani, kim bilir. Gelişi belki de askerlik durumuyla ilgilidir. Neyse Yusuf, bu yine de şahane bir haber. Hem dur bakalım, hele bir pazartesi olsun, gelip gelmeyeceğini o zaman anlarız. O gün çok da ihtimal vermemiştim ama pazartesi günü öğleden sonra baktım Naim Süleymanoğlu tam da karşımda. Hatırlıyorum da etrafında hemen büyük bir sevgi seli oluştu. Spor salonunda bulunan herkesle hem de hiç sıkılmadan tek tek tokalaşması bizi çok mutlu etmişti. Sonra ondan bizim için küçük bir gösteri yapmasını rica etmiştik. Yani illaki bir ağırlık kaldırmasını istiyorduk. Çünkü o Naim'di ve bizim gözümüzde dünyanın en güçlü adamıydı. O halde buraya kadar gelmişken yeteneğini bize de göstermeliydi. İsteğimizin bencilce olduğunu biliyorduk fakat teklif etmeden de duramadık. Neyse ki karşımızda son derece mütevazı biri vardı. Zaten o da sadece bizleri kırmamak için peki demişti. Durur muyuz? Derhal bir halter düzeneği hazırladık ve bir olimpik bar üzerine tam 220 kiloyu yerleştirdik. Bench press tabir edilen bir hareketle 220 kiloyu bir çırpıda o kadar rahat kaldırdı ki Naim Süleymanoğlu, gözlerimize inanamamıştık. Aslında şaşkınlığımız kaldırdığı ağırlıkla ilgili değildi. Bizi asıl şoke eden hareketi hiç ama hiç zorlanmadan yapmasıydı. Tarihi bir sportif şahsiyetle yan yana olduğumuzu biliyorduk. Fakat o anı yakından görmek bizleri tek kelimeyle büyülemişti. Vatani görevimizi, askerliğimizi yaptığımız anda karşılaştığımız ve sadece yarım saatliğine beraber olduğumuz bu efsane sporcuyu yıllarca sonrasında da yakından takip ettim. Ne zaman bir turnuvaya katılsa şampiyon olacağından en ufak bir şüphe duymadım. Çünkü Naim Süleymanoğlu'nu görmüş ve yeteneğine birebir şahit olmuştum. Yıllar sonra hayatını konu alan Naim adlı filmin gösterime girdiğini öğrendim. Ve bu filmi elbette büyük bir merak ve ilgiyle izledim. 2019'da gösterime giren filmden aklımda en çok da şu cümleler kaldı. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Sen güneşte duracaksın ki gölgen olsun. İnsanlar senin gölgende toplansın. Naim Süleymanoğlu bugün bile halter sporunun bütün zamanlardaki en büyük ismi ve dünya halteri hala onun isminin gölgesi altında. Aynı gölgede bundan tam 33 yıl önce bulunmanın verdiği gurur ve bu büyük sporcunun anısına saygıyla. Efendim merhaba, Spor Daima'ya Özkan Pekesen'in Naim Süleymanoğlu'nu harika anlattığı metni yorumlayarak başladık. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Recep Özdem. Telefon hattımızda İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve az önceki metni de yazan programımızın daimi konuğu, sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen. Mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem olarak sesleniyorum size. Sevgili dinleyiciler, şimdi önce Ahmet Talimciler hocamıza uzanalım. Özkan'ın yazdığı bu metni hem konuşalım hem de hocamızın ekleyeceği başlıklarla yola revan olalım. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsın değerli hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız?
Sağ ol. Senin önerin olmuştu. Naim, evet, filmini biz de seve seve kabul edelim demiştik. Sağ olsun Özkan da hakikaten çok çarpıcı bir metin yazmış. Özkan'la yıllardır birlikte çalışırken Spor Daima'da farklı önerilerde bulunmuştum ben hocam. Dedim ki bir ismi, bir olayı, bir şeyi anlatırken kendi hayatından da bir ilinti varsa o ilintiyi hikayeleştirerek, gerçeği hikayeleştirirsek, dinleyiciye aktarırsan çok daha sarsıcı, çarpıcı olur önerisinde bulunmuştum. O da sağ olsun hakikaten özellikle bu program için çok vurucu bir ilinti kurmuş. Birebir Naim Süleymanoğlu ile yaşadığı o günleri bizlere aktarmış. Bilmiyorum bu tür insan hikayelerini böyle aktarmak daha mı doğru, ben mi abartıyorum?
Yok, ben de sizle aynı şeyi düşünüyorum. Yani bu çok daha vurucu olur ve içten bir bakışı ortaya koyduğunuz zaman daha etkileyici olur. Yani söz konusu, şimdi metinde Özkan Bey eğer herhangi bir Naim Süleymanoğlu'nda böyle bir anısı olmasaydı başka bir metin bizim önümüze koyacaktı.
Tabii.
Yine çok güzel bir metin önümüze koyacaktı.
Kesinlikle, kesinlikle.
Ama belki bu kadar etkili olmayacaktı çünkü birebir görmüş, yaşamış ve ona tanıklık etmenin vermiş olduğu müthiş bir hem gurura sahip hem de çok özel bir duygu bu. Yani hakikaten insanın başına her zaman gelebilecek anlar değildir bunlar ve o anları çok iyi değerlendirmek lazım. Özkan Bey de bunu çok iyi değerlendirmiş. Hani o Zweig'ın Yıldızın Parladığı Anlar dediği,
evet,
kitabında başlığını koyduğu gibi. Yani gerçekten çok özel anlardır bunlar ve böylesi anlara denk gelebilmek insanın hayatında çok fazla yaşanmaz. O yüzden bence Özkan Bey kendisi adına, kendisi için onun çok mutlu olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü böylesi çok büyük bir sporcu da, yani dünya halter tarihinin gelmiş geçmiş en büyük sporcusundan bahsediyoruz. Yani ondan sonra pek çok isim var ama en iyisi Naim Süleymanoğlu ve zirvede daima Naim Süleymanoğlu olacak. Çünkü bambaşka bir şey hayata geçirmiş olan bir insandan bahsediyoruz.
Hala yüzden, öyle değil mi? Hala the
hala,
best.
Hala yani. Öyle ve yani saymak, kapak olmak, yani işte cep herkülü olarak orada geçmek, orada herkese nasip olacak bir şey değil. Ve gerçekten de çok ilginç bir hayat hikayesi üzerinden bütün bunları yaşamak. Yani Bulgaristan'da doğmak, büyümek, orada o altyapıyı almak ama sonra yaşananların farkına varıp başka bir şekilde kaçarak, çünkü çok zor şartlarda gidiyor,
evet,
ve Türkiye'ye geliyor, getiriliyor ve ondan sonra yaşadıkları hakikaten zor şeyler. Yani insanın öyle kolay kolay göğüs gelebileceği işlerle karşı karşıya kalmıyor Naim Süleymanoğlu.
Çok
yani
güzel.
Bir taraftan baktığınızda şöyle düşünebilirsiniz, ya adamın yani her şey önünde vardı. Ondan beklenen şey işte halteri, darı kaldırıp indirmesiydi. Bunu yapıp hayatının sonuna kadar çok daha iyi bir hayat da sürdürebilirdi. Ki o imkanlar da zaten filmde de anlatılıyor.
Evet.
Filmi seyredenler orada göreceklerdir. Ama bunu elinin tersiyle itip orada kendi yurttaşlarının, vatandaşlarının, kendisi gibi olan komşularının, eşlerin, eşin, dostun yaşadıklarını sineye çekmek yerine bambaşka bir hareketi gündeme getiriyor ve çok büyük etkide bulunuyor. Yani
kamuoyu oluşturmak için o toplantıları yapmak, değil mi? O riskleri
yani
almak.
Naim Süleymanoğlu olmasaydı o kadar çok Bulgaristan'ın o dönemde yaptıkları, Türklere, soydaşlarımıza yaptığı zulüm ortaya çıkabilir miydi? Emin değilim.
Açıkçası. Bu kadar yankılanmazdı. Çok
bu kadar yankılanmazdı. Çünkü böylesi yani hepimizin gayet iyi bildiği bir durum vardır. dünyada söz sahibi olmuş sanat alanında, sanatta, sporda, edebiyatta. Yani bu isimler böylesi açıklamalar yaparsa dünyadaki farklı görüşlere sahip olan insanlar da kulak kapatırlar ve gerçekten orada bir şey oluyor bunun mesajını alırlar. Evet. Yani bunu bir siyasetçi yapsa aynı etkide bulunmaz. Çünkü siyasetçinin bakış açısının bir şekilde belli bir ideolojik perspektiften olduğunu düşünebilir insanlar. Çok ama iyi. Sözünü ettiğim sanattan, edebiyattan, spordan birileri yaparsa o zaman çok büyük etkide bulunur ve gerçekten de Naim Süleymanoğlu bunu yaptığında dünyanın bütün ülkelerinde çok farklı etkilerde bulundu ve insanlara o ses geçti. Gerçekten de geçti ve geçtiği için de zaten insanlar orada olup bitenlere daha farklı bir gözle bakabilme becerisi elde ettiler.
Çok doğru. Hocam aylar önce aslında biz Naim Süleymanoğlu'nu isim olarak da andık ama bugün film odaklı gidelim diye kararlaştırdık. İstersen filmle ilgili de öne çıkarmak istediklerini alalım senden. Ben de defalarca izledim filmi. Yakın zamanda da izledim. TRT'de de yayınlandı. Orada da ayrıca evet. izledim. İtiraf da edeyim. Hani bu artık biraz yaşlılık belirtisi midir nedir? Ağlayarak da izledim. Hatta bir son izlediğimde salonda yapayalnızdım evde. Diğer aile fertleri başka odalardaydı. Odaya geldiklerinde, salona geldiklerinde böyle gözlerimin bayağı şırıl şırıl olduğunu da gördüler. Hüzünlü de bir film ama birebir aktaran da bir film. Oyuncu performansları çok iyi. Yine Turgut Özal'ın bir siyasi figür olarak, o dönemdeki önemli bir figür olarak ufkunun genişliğine de hayran kalarak da izledim. Yani sen neredeyi öne çıkarmak istiyorsan oradan lütfen devam et. Sonra Özkan'a bir merhaba diyelim.
Ben orada aslında işin spor boyutundan bir vurgu yapmak istiyorum. Yani orada iki tane hocası var Naim'in. Yani gerçekten bir onu yetiştiren, onu fark eden küçük yaştan itibaren eğiten hocası var. İkincisi de daha sonra söz konusu Bulgaristan milli takımında bütün o yapıyı alıp onu kucaklayan bir hocası daha var.
Evet.
Yani o ikisiyle olan diyaloglar çok etkileyici orada. Yani sporun spor ve bireysel özelliklerin ve tabii ki orada bir antrenörün sadece bir antrenör olmanın ötesinde insani lider vasıflarıyla donanmış olmasını çok iyi gösteriyor.
Ki, yani her çünkü küçücük de çok çocuklar olarak geliyor ellerine değil mi o evet. isimlerin hepsi?
Yani o çocukları alıp yoğurma, o çocukları belli bir kıvama getirmek bunlar kolay işler değil.
Kesinlikle.
Yani bunun için hakikaten o yılların deneyimi, yılların öngörüsü ve tabii ki insani boyutlar. Çünkü her biri farklı karaktere sahip bu çocuklar.
Tabii. Ya,
ve özellikle Bulgar kökenli olan o hocası, ikinci milli takım düzeyindeki hocası Naim Süleymanoğlu'nun bir Türk olduğunu biliyor ama onu nasıl motive edeceğini de biliyor.
Evet.
Ve orada yaptıkları hakikaten çok iyi aktarılmış. Benim özellikle filmde en dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi burasıydı. Ama yine belirtmiş olduğunuz gibi özellikle Turgut Özal'ın böylesi bir anlayış içerisinde olması ki ben şu vurguyu yapayım, bizi dinleyenlerin daha iyi anlamasını sağlayayım. Yani Türkiye'de aslında Turgut Özal'a kadar tabii ki devlet adamları, cumhurbaşkanları, başbakanlar vardı. Çok önemli isimler vardı. Ama ben hiçbirisinin Turgut Özal kadar sporu içinde olduğunu ve sporu bu kadar önemseyip doğrudan doğruya işin içinde yer aldığını ilk kez ben Turgut Özal'la gördüm.
Yani onunla birlikte başladı bu kadar sahiplenme.
Tabii evet. Kesinlikle. Yani ondan önce de başbakanlar, cumhurbaşkanları vardı ama Turgut Özal bu alanın ne kadar önemli bir alan olduğunun farkındaydı. Hem kişisel olarak hem de siyasi olarak da bunun farkındaydı ve böyle olduğu için de bu alana özel önem atfetmiştir. Yani bakın Türkiye'de sporun hani çağ atladığı dönem Turgut Özal'lı yıllardır.
Evet, bunu hep yani vurguluyoruz
kimse,
farklı spor dallarında değil mi?
Buna başka bir şey söyleyemez. Yani futbolunda da diğer bütün alanlarında da Turgut Özal'la beraber o değişim ve dönüşüm başlamıştır.
Yeri geldikçe hep vurguladık o çim sahalar, spor salonları, değil mi? Yüzme havuzları. Ondan önce 70'leri ben hatırlıyorum. Çocukluğumda yani takip ettiğimiz, işte seninle hep vurgularız, spora çok ağırlıklı önem veren iki gazete vardı. Tercüman ve Milliyet. Her ikisi de döner döner bir tek İzmir'deki tartan pistten bahsederdi. Yani Türkiye'de başka bir tartan pist bile yoktu 70'lerde. O kadar.
Bütün milli maçlarda İzmir'deki Atatürk Stadyumu'nda
evet,
oynanırdı.
Evet, yani.
Çünkü oradaki tabela elektronik tabelaydı falan. Böyle özellikler vardı.
O elektronik tabela olmasının nedeni de Akdeniz Olimpiyatları için özel yapılmış olmasını.
Evet, yani. Doğru.
Hocam bir soluklan, hemen Özkan'a döneyim.
Tamamdır.
Özkan'cığım, kulaklarını çınlattık hem metnin üzerinden hem hocamın yorumları üzerinden. Sen neresinden dahil olmak istersin Naim Süleymanoğlu'na ve özellikle de tabii ki Naim filmi hakkında?
Filmle ilgili öncelikle bir şeyler söylemem lazım. Şimdi filmde geçen diyalogların bir tanesi çok önemliydi. Hı-hı. Yani bence Naim'i harekete geçiren diyalogdu. Hı-hı. Şimdi hocası ilk çalıştıran, onu ilk kez karşılaştı hocası. Daha sonra hocamın da dediği gibi bir Bulgar hocayla devam edecek ama ilk hocası ona şöyle bir cümle söylüyor. Diyor ki, kimileri diyor halkı için taş atar, kimileri şiir yazar.
Hı hı.
Sen de diyor yolunu bulmak için diyor bunu yapmak durumundasın. Eğer kendini ön plana çıkarmak ya da yeteneğini göstermek istiyorsan. Çünkü o dönemde biliyorsunuz Bulgar vatandaşlarına, özür dilerim, Türklere Bulgaristan'da bir takım
tabii
baskılar söz konusu.
Başlamıştı o dönemde, evet.
Gittikçe eğer bizim temsil edecek bir kişi olacaksan sen de buradan yürüyeceksin der ve daha da bir motivasyon durumu olur Naim için. Dolayısıyla son derecede başarılıdır zaten. Devamında gelen Bulgar hocası Ivan Abaciyev'dir ismi. O da onu hiçbir şekilde dışlamaz. İçinde bulunduğu durumun farkına varır. Yani bir Bulgar olmasına rağmen filmde şunu anlıyorum, ben bir empati de geliştirebiliyor onun durumuyla ilgili.
Hı hı.
Dolayısıyla filmdeki en önemli sahnelerden bir tanesi, hatta belki de Naim'in hikayesinin en önemli durumlarından bir tanesi de 1986'da da Avustralya'da Türk Büyükelçiliğine sığınması, ki Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda olmuştur bu olay. Filmde bu o kadar güzel verilmiş ki hani tabiri caizse tam bir James Bond filmi izliyoruz sanki ama bütün olayların gerçekten yaşanmış olması çok ilginç. Örneğin Melbourne'e gittiği zaman direkt olarak otelde elinden pasaportu alınır. Sporcularla birlikte kalmaz, elçilikte yatırılır. Böyle bir koruma kalkanı oluşturulur. Çünkü bir sene önce tekrar bir takım Türk vatandaşlarıyla yan yana gelmiş ve iltica etmek korkusunun farkındadırlar. Orada inanılmaz bir şey, senaryolar geçer. İşte dışarıda bir araba bekler. Beyaz bir araba onu beklemektedir ama Naim dışarı çıktığı anda itibaren 5 tane birden beyaz araba görür. Her şey birbirine karışır. Olaylar birebir gerçek.
O yanına sığındığı ailenin, işte onu kaçıran insanların sahiplenmesi falan hakikaten filmde çok etkili verilmiş, değil mi?
Ya da devamında gelirken işte Türk-Yunan hava sahası gibi sorunlar ortaya çıkar. Kritik kararlar vermek durumunda kalırlar.
Artık memleketindesin, memleket hava sahasındasın denir. Yani bunlar hakikaten çok çarpıcı sahneler.
Yani gerçekleşmiş. Bütün bunların hepsi yaşanmış. En sonunda Mürtet Havaalanı'na inişi, işte karşılanması, Turgut Özal'la Allah rahmet eylesin yaptıkları
basın toplantısı.
Basın toplantısı. Yine Özal'la ilgili bir şey söylemek isterim.
Lütfen.
Şimdi hakikaten ciddi bir öngörü var. Çünkü sporun ne demek olduğunu kavramsal olarak çok iyi içselleştirmiş bir lider. Hı hı. Ve gerçekten kiminle birlikte olduğunu, hatta birçok insan çok sonradan yani öğreniyor Naim'in buraya geleceğini falan.
Tabii,
o kadar dikkatli
tabii
yönetmiş bu şeyi.
Çok
bu
gizli
süreci
kapaklı düzenlenen bir hamle bu tabii.
Aynen öyle ve devamında buraya gelişi, burada yarattığı etki, işte kendi duygularını Türk insanına aktarması, bizim onu bir şekilde çok ciddi anlamda sahiplenmemiz, etrafında oluşturulan bir ekip, bir başarılarının devamı için. Yani inanılmaz bir şey var orada. Filmi izleyenler, belki yabancı ülkenin bir insanı izlese, hani bu bir şey, bir kurgu, bildik yani gerçek anlamda bir senaryo, bir kurgu zannedebilir. Bütün bunların gerçekleşmiş olması filmi çok cazip hale getiriyor. Tam bir macera söz konusu var ve ben filmde başka bir şey daha hissettim. Hani kaldırdığı ağırlıklardan daha ağır da bir hayatı olmuş. Yani işte bir yüzme havuzunda başlayan bir şey, sadece bir çocuğun bir halter kaldırışını görür ve o da dener. Denedikten sonra katıldığı ilk şampiyona da çocuk yaşında olmasına rağmen, daha çok küçük olmasına rağmen, kendi vücut ağırlığının 3 katını zaten o zamandan kaldırmıştır.
Hı hı.
50 yıllık bir ömre 47 tane dünya şampiyonu, dünya rekoru sığdıran bir adam, düşünün. Böyle ağırlıklar altında var olmaya çalışmış. Bir de yaşadığı özel hayatı, yani Bulgaristan'daki sorunlar, Todor Zhivkov'a kadar giden, yani o dönemin Bulgaristan'ın işte başında olan kişiyle, herkes Naim'in peşinde ve yapacağı bütün hamleler, hayatıyla ilgili hani yapacağı her türlü hareket mercek altında.
Tabii.
Çok zor ve altından kalkılması zor olan bir şeyde, işte dediğim gibi burada Arap'tan şahsiyet Turgut Özal araya girmesi ve buraya kazandırması ve devamında gelen olağanüstü başarılar, Türk halkının göğsünün kabarışı, işte Time dergisi vesaire vesaire ve sayısız rekor ve dünyada bir eşi daha olmayan bir adam, işte metinlerle ilgili bir şey söylersem, biz onu bizzat karşımızda gördük ve gerçekten yani hakikaten şey, hani mucizevi bir şeyi de orada izlemiş olduk.
Çok da güzel aktarmışsın. Seul Olimpiyatları, Seul Olimpiyatlarında da rekorlar arka arkaya geldi değil mi Ahmet Hocam? Doğru mu hatırlıyorum? O Seul Olimpiyatlarını da TRT'de rahmetli Hüseyin Başaran anlatmıştı. Hala onun cümleleri kulaklarımda çınlar. Onu da TRT ailesi olarak çok erken kaybettik.
Evet, Allah razı olsun.
Evet. Değerli hocam, filmle ilgili bir takım bilgiler var. Onları çok kısa dinleyicilere aktarayım. Sonra sen devam et. Sevgili dinleyiciler, gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri Avustralya'nın Melbourne, Bulgaristan, Türkiye, Moskova, Brezilya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyor. Halterci Naim Süleymanoğlu'nu rol olarak sahneleyen Hayat Van Eyck diye bir yabancı isim. Babasını Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler canlandırıyor. Hatice Süleymanoğlu'nu annesini Selen Öztürk canlandırıyor. Turgut Özal karakterini Barış Kıralioğlu canlandırıyor. Orada yine Özal döneminin önemli isimlerinden Can Pulağ, basın danışmanı ve bir nevi bütün bu organizasyonu da yürüten Kara Kutu'yu Levent Ülgen canlandırıyor. O karakter de gayet iyiydi değil mi hocam, bu karakterlerin hepsi filmde?
Karakterler çok iyi. Levent Ülgen'i de ben de hani az önce sizin söylediğiniz şeyde ben de Levent Ülgen'le beraber çocukluğumda bir Ankara Sanat Tiyatrosu oyununda beraber oynama fırsatı elde ettim. Ben de Levent Ülgen'i oradan tanırım. Yani öyle çok müthiş bir tiyatrocuydu ve onu da orada hakikaten çok iyi oynadığını söylemem lazım.
Hakkıyla hiperaktif bir isimdi Levent Ülgen'de. Evet. Bir dönem TRT'de yine bir kelime bir işlemi de sundu diye hatırlıyorum. Şimdi hocam, filmle ilgili toparlayacak olursak, 2019 yılında vizyona giriyor. Filmin müziklerini Apio diye bir grup seslendiriyor, şey yapıyor. Özer Feyzoğlu yönetmeni, Barış Pirhasan kaleme alıyor. Barış Pirhasan'ı ben yayın öncesinde Özkan'a bir tüyo verdim. Özkan, Barış Pirhasan kimdir diye sordum. Biraz araştır bakalım dedim. Özkan çok kısa ondan söz et istersen.
Barış Pirhasan Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Vedat Türkali'nin oğlu.
Evet.
Dolayısıyla çok önemli filmlere de imza atmış bir senarist aynı zamanda. Hı-hı. Özellikle Atıf Yılmaz'la çalışmış. İşte birkaç tanesine örnek vereyim müsaadenizle. Ah Belinda, Adı Vasbiye, Asya Nasıl Kurtulur, Değirmen gibi çok önemli filmlerde imzası var. Son olarak da işte Naim filminin senaryosunu yazmış. Önemli bir sinema adamıdır kendisi.
Evet. Şimdi hocam yaklaşık son 5 dakikadayız. Hangi başlıkları öne çıkarmak istersen, Naim Süleymanoğlu ile ilgili olabilir, Naim filmiyle ilgili olabilir, hani isim ya da film, nereden devam etmek istersen onları alalım. Yavaş yavaş da programı toparlayacağız çünkü.
Şuradan yürümek bence çok önemli gibi geliyor bana. Hı. Yani hem Naim Süleymanoğlu hem Naim filmi, ama biraz da halter sporuna doğru da geçiş yapmanın bence tam zamanı
diye düşünüyorum.
Çok güzel,
çok doğru. Çok doğru.
Çünkü gerçekten halter sporunun ülkemizde başka bir aşamaya geçmesini sağlayan kişi de Naim Süleymanoğlu.
Çok güzel,
yani,
çok doğru.
Naim Süleymanoğlu öncesinde Türkiye'de halter sporu yapılıyor, yapılmıyor değil ama Naim Süleymanoğlu ile beraber başka bir evreye geçiyoruz ve biz halter sporunda yine Naim Süleymanoğlu sonrasında işte yine Bulgaristan'dan gelen Halil Mutlu gibi başka isimleri de
tabii.
Ve burada verilen eğitimle beraber halter sporun başka bir aşamaya geçtiğini ne tanıklık ediyoruz. Gerçekten zor bir spordan bahsediyoruz. Yani söz konusu spor dalı diğer spor dalına pek benzemiyor. Yani içinde müthiş bir güç var ama aynı zamanda sürekli olarak o ağının altına girmek, çıkmak, kilomuzu ona göre ayarlamak, bunlar kolay işler değil. Yani elit sporcu olmak bütün alanlarda çok zordur ama söz konusu halter gibi bir spor dalında çok daha zordur. Yani gerçekten müthiş bir ustalık isteyen ve kendine çok çok iyi bakmayı isteyen bir alandan söz ediyoruz. O yüzden de yani hastalıkların da çok karşı karşıya gelebilecek bir alanla karşı karşıyayız. Yani doping skandallarının dünyayı sarstığı gerçeğini de hatırlatayım. Halter'de özellikle şu anda Avrupa Halter Federasyonu'nda bu tarz problemler de var. Olayın evet. O tarafı da var. Ama bize geldiğimizde bizdeki bakmamız gereken kısımda ise ben Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'de hem dünya halter tarihini değiştirdiği gibi Türkiye'nin halter tarihini değiştirdiğini vurgusunu yapmak isterim.
Çok net. Ve
özellikle filmle ilgili olarak da şunu söylemek isterim. Yani film gerçekten çok iyi kurgulanmış, çok iyi senarize edilmiş ki Barış Birasan çok önemli bir edebiyatçının da çocuğu ve evet. Gerçekten çok iyi, çok usta işlere imza atmıştır. Bu filmde oynayan bütün karakterler gerçekten çok çok iyi oynamışlar. Özellikle Naim karakterinin o gençlik profiline baktığınız zaman yani o bilindik az önce siz Hüseyin Başaran dediniz. O anlatma muhteşem anlatma ama aynı zamanda bir de bir hani o Naim Süleymanoğlu'nun bir ritüeli var. Yani o barın altına girdiğinde
üfleyecek saçları havalanacak.
Saçlar havalanacak ve yani o sahneyi gördüğümüz anda bizim de yüreğimiz pırpır edecek. Bütün bunları gerçekten çok iyi vermiş film. Yani evet. Hiçbir ayrıntı kaçırılmamış ve bu filmde de geçtiğimiz haftalar içerisinde konuşmuş olduğumuz yani sporun ötesinde o sosyal hayatın yansımalarını gördüğümüz, dramayı, hüznü ve kederi gördüğümüz ama sevinci de gördüğümüz pek çok insani unsur var. O yüzden bence film bir spor filmi değil aslında.
Evet, bir insanlık filmi de diyebiliriz.
Tam da o.
Ki bir dökü-drama diye tabir ettiğimiz bir belgesel de bir film yani. Bir hayat hikayesini belgeleriyle birebir senaryolaştırıp aktaran da bir film. Hocam çok teşekkür ediyorum bu haftaki katkın içinde. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Görüşmek sağ ol, var ol. Görüşmek iyi. Üzere. Özkan'cığım sana da bir 90 saniye kaldı. Neresinden kapatmak istersin söyleyeceklerini?
O zaman şöyle yapayım. Birleşmiş Milletler'de de konuşur Naim Süleymanoğlu. Ya, ve devamında ya. Bulgaristan yani... Bütün o Bulgar Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşlarının önünü açtı ve 350 bin soydaşımız Türkiye'ye göç ettiler. Bakın nelere sebep olmuş bir şahsiyetten bahsediyoruz.
Sebep olmuş demeyelim de vesile olmuş diyelim. Vesile çünkü olmuş, sebep olmak evet, olumsuz bir ifade. Evet.
Dolayısıyla bu anlamda da çok önemli bir rolü var. Kendi bir Türk dünyasında, Türk sporunda diyelim.
Özkan son olarak sana şunu sormak istiyorum. Cenaze töreninde o kare benim gözümün önünden hiç gitmez. Bütün spor hayatı boyunca rekabet ettiği o Yunan halterci de koşar gelir cenaze törenine değil mi?
Evet zaten onunla sürekli bir şey rekabet halindeydi. 18 Kasım 2017'de hayatını kaybetti. Bir karaciğer yetmezliği sebebin evet. Dolayısıyla. Son derece gençti. Bakın 50 yaşında biraz önce dediğim gibi 50 yaşa 47-48 tane dünya rekoru sığdırmış. İnanılmaz bir sporcuydu. Bir şey çok başarılıydı işte bahsettiğimiz gibi. Yani tek bir örnekti. Halen tek örnek. Kendi doğduğu yere, ülkesine, Türkiye'ye, herkese sadece ve sadece çok önemli katkılarda bulunan yani eşsiz bir karakterdi. Dediğim gibi onu yakından da görme şansını elde etmiştim.
İzleyenler zaten çok bu filmi ama izlemeyenler mutlaka var. Bu program vesilesiyle onlara da bir kere daha hatırlatalım. Naim filmi hakikaten izlenecek. Çok dolu dolu bir çalışma, bir film. Hem karakterin hayatta başardıklarını aktarmasıyla hem filmografik olarak da donanımlı bir film. Çok teşekkür ediyorum Özkan'cığım sana da.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özdem, telefon hattımızda Özkan Pekesen ve Profesör Doktor Ahmet Talimcilerle birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Murat Örem, hepinize Spor Daima ekibi adına sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor.